Ayrım 19.
Mesele at bulmaktaydı. İstasyon şefine sordum. Sanki Türkçe anlamıyormuş gibi şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Bavulları bıraktığım kahveciye başvurdum. Beni öyle bir sorguya çekti ki casus diye şüphelendiğini fark edip lafı kısa kestim. Tam bu sırada yanımda sakallı, kasketli, bir elinde eğri bir baston, öbüründe cam tespih ile ihtiyar bir adam belirdi. Yüzü yabancı değildi. Zat halinizle 3 sene evvel Efes harabelerinde tesafir etmiştik diye kendini tanıttı. O zaman hatırladım, emekli bir ilkokul öğretmeniydi. Senelerden beri buraya yerleşmiş, birkaç incir bahçesi edinmiş, kızlarını burada evlendirmişti. Lügatli konuşmaya, sözleri arasına divan edebiyatından beyitler karıştırmaya ve eski Yunan tarihine meraklı bir zat olacaktı. Galiba beraber rakı da içmiştik ve o bir sırasını getirip başvekilden kaza kaymakamına kadar birçok makam sahipleri hakkında yazdığı esprisi orta fakat vezinleri düzgün hicviyelerini birer birer okumuştu. Sabaha geldiniz, buyurunuz bir kahve içelim diyerek yanı başındaki iskemleye çöktü. Ben günümün geri kalan kısmını onun hicviyelerini ikinci defa dinlemeye hasretmek korkusuyla bir türlü oturamayarak "Teşekkür ederim, fakat ben bir at bulup Çekince'ye kadar gitmek istiyordum," diye mırıldandım. Çekince'ye mi? Önce teşrif buyurulmuş muydu? Çocukluğumda bir kere gitmiştim. Hafızamda çok güzel bir köy olarak yer etmiş. Şimdi hatırlayınca muhakkak gitmek arzusu duydum. Fakat vasıta bulamıyorum. Merak etmeyin, şimdi bizim damada haber yollarız. Bir at hazırlar gönderir. Siz istirahat buyurun. Biraz durup kendi kendine söylenirmiş gibi dudaklarını kıpırdatarak tesbihini çektikten sonra yüzüme baktı. Mamafi, Çirkince'ye gitmenizi tavsiye etmem. Şimdi orada birkaç muhacir ailesinden başka kimse yok. Sıcakta boşuna yorulacaksınız. Ehemmiyeti yok. Gene de siz bilirsiniz. Madem ki bir kere azmettiniz, kendiniz görüp hükmünüzü veriniz. Bu son sözleri söylerken aksakallarıyla cigaradan sararmış bıyıklarının arasında tuhaf bir gülümseme geçer gibi oldu. Fakat ben bunun üzerinde durmaya vakit bulamadan o önümüzden geçen bir çocuğu çağırarak at getirtmek üzere damadına koşturdu. Sonra bana döndü. Harabelere teşrif buyurdunuz herhalde. Ayağınızın tozundan belli. Nasıl buldunuz? Evvelce de gitmiştim. Ben de evvelce gezdiğinize nazaran nasıl bulduğunuzu sormak istedim. Çok bakımsız. Her tarafı ot ve çalı bürünmüş. Korkarım birkaç sene sonra şehir yeniden örtünüp kaybolacak ve gelecek nesiller yeniden araştırmaya ve kazı yapmaya mecbur kalacaklar. Hafifçe güldü, kaşlarını kaldırdı. Biz harab-ı tahripte bile üstadız. Mamur-u tahripte neyiz? Kıyas buyurun. Sol eliyle bıyıklarını yana, sakalını aşağı doğru sıvazladı. Hele Çirkince'ye gidin gelin de görüşürüz. Ben ajans vaktine kadar bu kahvedeyim. Hatıralarınızın mezarını ziyaretiniz uzun sürmeyecektir. Tebşir edebilirim. İsmini hatırlayamadığım ihtiyar öğretmenin lügatlı konuşmalarını daha fazla dinlemeye fırsat kalmadan eski bir Çerkez eğri kapatılmış doğru bir kısayak önümüze çekildi. Atladığım gibi Çirkince'nin yolunu tuttum. Ovada atı süratliyle kaldırdım. İki yanında incirlerin altında hasırlar üzerine yemişler serilmişti. Yol kenarında kirli beyaz gömlekli donsuz çocuklar ellerinde birer çomakla hayvanın nallarından kalkan tozda kayboluverdiler. Bayıra tırmanmaya başlayınca 30 sene evvel geçtiğim yolu çok güzel hatırladım. Fakat o eski taş döşeli yol şimdi bozulmuş, yer yer diz boyu çukurlara dolmuştu. İki yanımda uzanan zeytinlikler yıllardan beri sürülmediği için her tarafı ot sarmıştı. Daha doğru yükseldikçe başlayan çamlukların bir hayli seyrekleştiğini, taze kesilmiş, 4-5 yaşında çam fidanlarının körpe yaralarında reçinelerin pıhtılaştığını fark ettim. Uzaktan ve yukarıdan bakınca Selçuk Ovası, Küçük Menderes yine eskisi gibi parlak renklerle uzanıyor, Cellas Gölü'nün yerinde şimdi tütün tarlaları ve kanallar görünüyordu. Fakat 5-10 sene önce açılan bu kanalların sular bastıkça kenarlarındaki tarlaları kemirdikleri, köşelerinden bucaklarından birer parça alıp tekrar bataklığa çevirdikleri, şekillerinin bozulmaya başlamasından ve yer yer görünen sazlıklardan belliydi. İçime Efesus'un perişan hali karşısında duyduğum acıya benzer bir gariplik çöktü. Kim bilir Çekince'yi de ne halde bulacaktım. Hatta bu aralık atı çevirip gerisin geriye dönmeyi bile düşündüm. Fakat tam bu sırada bir dönemeci kıvrılır kıvrılmaz çivitli beyaz evleri, iri çınarlarıyla köyü karşımda buldum. Yıllarca görmediğim bir hasretime kavuşmuş gibi yüreğim hopladı. Sabahtan beri gördüklerimin ve duyduklarımın tesiriyle artık Çirkince'yi de yerinde bulamayacağımdan korkmaya başlamıştım. Halbuki işte Çirkinci tıpkı 30 sene önceki gibi güler yüzüyle orada duruyordu. Boynundan ve sağrısından sicim sicim terler süzülen atın karnına dokundum. Öne doğru eğilip gözlerim kapayarak geçmiş zamanın ve pırıl pırıl hatıralarımın içine doğru dört nala atıldım. Gözlerimin önünde annemin, kardeşimin, beraber oynadığımız arkadaşlarımın, sokakları dolduran insanların hep birden gülümseyen aydınlık yüzleri, kulaklarımda mermer çeşme yalaklarına akan berrak suların, şarkı söyleyen kızların, rüzgarda atlas gibi hışırdayan kara ağaç yapraklarının ve sabahın ilk güneşiyle doğrulmaya çalışan çiğ düşmüş tarıların sesi, burnumda fırından yeni çıkmış tepsi ekmeklerinin, taze kesilmiş çayırların ve tepedeki çamların arasından süzülüp akan rüzgarın kokusu vardı. Altımdaki attan daha hızlı soluyarak doğruldum ve gözlerimi açtım. Dizginleri o kadar şiddete çekmişim ki hayvan başını hızla geriye attı ve göğsüme çarptı. Bunun acısıyla mı yoksa gördüğüm manzaranın tesiriyle mi bilmiyorum. Birdenbire başım döndü, sersemledim. Aşağı yuvarlanmamak için hemen indim ve alnımı eğere dayayarak bir müddet bekledim. Biraz kendime gelince dizginleri dirseğime geçirerek yavaş yavaş köyün içine girdim. Burası benim 30 sene önce gördüğüm, içinde en güzel günlerini geçirdiğim yer değildi. Şu sağ etrafımda kapısız, penceresiz, çatısız yükselen dört duvar bir zamanlar bahçesinde yüzlerce çocuğun oynadığı mektep olamazdı. Şu önümdeki ulu çınarın dibinde böyle bataklık ortasında bir taş yığını değil, dört gözlü bir mermer çeşme olacaktı. Köyü baştan başa dolaştım. Bu 800 evli küçük kasabada şimdi belki 50 aile bile oturmuyordu. Buraya mübadil olarak yerleştirilen muhacirler, tütüncü oldukları için incirlerini, zeytinliklerini yok pahasına satmışlar. Hatta birçok ağaçları kışın kesip yakmışlar. Sonra her biri bir tarafa dağılmışlardı. Ortalıkta insan görünmüyordu. Belki 20 seneden beri el sürülmemiş gübre ve süprüntüyle kaldırımları görünmez hale getiren sokaklarda, bazen gözlerinin rengi bile anlaşılmayacak kadar kirli bir çocuk peyda alıyor, bir yabancının geçtiğini fark eder etmez arkasından çekmeye çalıştıkları keçinin ipini bıraktığı gibi kayboluyordu. Yıllardır boş duran evlerinin ne kapıları, ne pencereleri, hatta ne de döşemeleri kalmıştı. 8-10 odalı koskoca evlerin sahipleri bile pencerelerini tahta çevirdikleri bir yer odasına dolmuşlar, öteki odaların dolap kapılarına ve çerçevelerine kadar bütün tahta kısımları kışın söküp yakmışlardı. Onları karlı havada birkaç yüz metre ötedeki çam ormanlarına gitmekten alıkoyan mukaddes tembellik karşısında garip bir ürperti duyarak dolaşmama devam ettim. İçinde insan bulunan bazı evlerin kapıları arkasından yahut pencerelerdeki tahtaların arasından ürkek gözlerin beni seyrettiğini fark ediyor ve her an biri yakama yapışıp ne işin var burada diye soracakmış gibi kuşkulu yürüyordum. Bir zamanlar bizi misafir eden yüzbaşının dibini buldum. Kapı merdiveninde ihtiyar bir adam çömelmişti. Sordum. Burada siz mi oturuyorsunuz? Uzun uzun yüzüme baktıktan sonra evet makamında başını salladı ve "Hı," dedi. Seferberlikte biz de burada oturmuştuk. İçeri girip gezebilir miyim? Tekrar yüzüme baktı. Baştan aşağı bir süzdü. Gez, ne olacak? Dedi. Yerinden kalktı. Birinci katta sağdaki odanın kapısını örttükten sonra önüme düştü. Evin eski eşyasından ortada bir tek şey, büyük bir konsol aynası kalmıştı. Onun da çerçevesi kırılıp dağılmış, yer yer sırları dökülmüştü. Yukarı kata çıkan merdivenin trabzanları sökülmüştü. İhtiyar, "Yukarıda bir şey yok, nesine bakacaksın?" diyerek birinci basamakta oturdu. "Olsun, çocukluğum bu evde geçti," diye bir yalan attım. "Sen bilirsin." Yukarı kattaki odalarında bütün kapıları, pencereleri sökülmüştü. Henüz döşemelerde dokunulmamıştı ama bütün duvarlar, hatta tavanlar bile sanki kazma vurularak yıkılmış, delinmişti. Yanımdaki ihtiyara şaşkın şaşkın bakarak, "Ne olmuş buralara?" diye sordum. "Bizden evvel gelenler para aramışlar. Namussuz gavurların paralarını nereye sakladıkları bilinmez ki." Yerler keçi, koyun pislikleriyle doluydu. İhtiyar bunu da izah etti. "Kış günü yukarı katlar soğuk oluyor. Biz aşağıda oturur hayvanları buraya kaparız. Pencerelere de birer çuval asarız. Ne yapacaksın bu karalık? Sizin zeytininiz, inciriniz yok mu?" "Ne gezer? Bu köyde değil, Selçuk'ta bile ağacı olan kaç kişi var ki? Bu karalık. Biz sattık. 3-4 beyin elinde toplandı. Biz onlara işçi gideriz." Pencereden bahçeye bakacak oldum. Gözlerim kendiliğinden kapanıverdi. Eskiden kayısı, erik ağaçlarının sıra sıra dizildiği, ortasında bir duvar gibi dümdüz şimşir fidanlarının uzandığı, beyaz güllerin asma gibi evin duvarını sardığı, yolları çakıl döşeli bahçede şimdi bir köşeye yaslanmış ve eski kapılardan yapılmış bir tavuk kümesinden başka hiçbir şey yoktu. İhtiyara üstün körü bir eyvallah savurarak merdivenleri ikişer ikişer indim ve sokağa fırladım. Ben geçerken kadınların kapandığı odanın kapısı azıcık aralandı. 4-5 yaşlarında beyaza yakın sarı saçlı, kırmızı yüzlü, kara dişli bir çocuk üst dudağında tozlanmış ve kurumaya yüz tutmuş iki sümük çizgisiyle sırıtır gibi beni süzdü. Sonra içeri kaçtı. Sanki bütün bugünün yorgunluğu şu anda üzerime çöküvermişti. Dizlerim titriyor, sırtıma varıncaya kadar her tarafım sızlıyor, kafamın içi oluyordu. Dizginleri koluma geçirerek yürüdüm. Yollarda tavuklarda dahil olmak üzere her türlü hayvan pisliğinden, karpuz kavun kabuğundan, çeşit çeşit süprüntüden adım atacak yer yoktu. Evlerin su yolları, çukurları dolmuş, tıkanmış olacak ki çirkefler kapıların altında açılmış deliklerden sokağa akıyor, orada bulduğu pisliklerin altında kaybolarak ortalığa keskin ve yapışkan bir koku yayıyordu. Eskiden 4-5 gazinonun süslediği geniş çınarlı meydanın bir köşesinde küçük bir kahve ile önünde iki teneke masa gözüme ilişti. Yarım saat olsun dinlenmek üzere oraya gittim. Hayvanı bir ağaca bağlayarak arkalıksız tahta iskemlelerden birine oturdu. Uzun boylu, uzun kır bıyıklı, ihtiyarlıktan hafif kamburlaşmış bir adam karanlık kahveden dışarı çıktı. Bir baştan aşağı süzdükten sonra kocaman yumruklarını "Burada ne işin var?" der gibi masaya dayayarak sordu. Kahve mi? Evet, sade olsun. İri papuçlarını sürüyerek gitti. Biraz sonra iki fincan kahveyle birlikte geldi. Kendisi de bir iskemle çekip karşıma oturdu. Hayrola, iş için mi geldiniz? O zaman bu adamı hatırlar gibi oldum. Sorduğuna cevap vereceğim yerde adeta yerimden fırlayarak "Siz ne zamandan beri bu köydesiniz?" dedim. 50 sene oluyor herhalde. Babam bu köye yerleştiğinde ben 15 yaşında vardım. Öyle ya, 50 sene olacak. Şimdi onu iyice hatırlamıştım. 30 sene önce bu köyde oturan tek Müslüman bu Giritli kahveciydi. O da bizim misafir kaldığımız yüzbaşıyı, çocuklarını, hatta beni ve kardeşimi hatırladı. Buraya hangi hayalin peşine takılarak geldiğimi öğrenince gözlerini yüzüme dikti. Hiçbir şey söylemeden o da aynı hayalleri arayıp bulmak istiyormuş gibi daldı. Sevgili bir önünün başında bekleyen iki acılı insan gibi konuşmaktan çekinerek bir saat kadar karşı karşıya oturduk. 3-4 adım ötedeki hayvan kımıldadıkça, nalların kaldırım taşlarından çıkardığı donuk, tok seslerden, bir de ulu çınarların yüksek dallarındaki hafif uğultudan başka ortalıkta çıt yoktu. Gitmek için doğrulurken dayanamadım. Daha çok kendi kendime söyler gibi mırıldandım. Bizim elimize geçen her yer böyle mi olacak? Karşımdaki bir hakarete uğramış gibi yüzüme sert bir bakış fırlatarak adeta bağırdı. Bizim ne kabahatimiz var be? Eliyle kalktığım iskemleyi işaret etti. Kabahatli bir çocuk gibi hemen oturdum. O gözlerinin sert fakat aynı zamanda dalgın bakışını hep üstümde tutarak devam etti. Buraya getirip oturdukları mübadillerin de kabahati yoktu. İskeçinin, Kavala'nın tütüncüleri, zeytinden, incirden ne anlasınlar? Ağaç dediğin bakım ister, masraf ister, kıymetini bilmeyene nimetini verir mi? Muhacirler 2 sene üst üste mahsul alamayınca ya kestiler ya sattılar. Cahillikle fakirlik bir olmuş. Sultan Süleyman'ın mülkü dağılmış. Zaten tefviz işleri de seneler sürdü. Dünyanın dalavereleri döndü. Gelenlerin çoğu meteliksizdi. Para yedirip işlerini gördüremeyince hepsi bir yana dağıldı. Ne olacak? Rumeli'nde koca çiftlik bırakan adama 100 ağaç zeytin düşmedi de köyünde bir baskısı olan burada 3 fabrikaya sahip çıktı. Sen ne anlayacaksın? Hakkı olan alamadı. Hakkı olamayan binlerce aldı. Ama onlara yaradı mı? Ne gezer? Anaformalın kıymetini bilmediler. Yok fiyatını elden çıkardılar. Buraların eskiden kalma 1-2 derebeyi vardı. Kimi İzmir'de, kimi Ankara'da oturur. Hepsini onlar kapattı. Envali metruk eden ağacı 10 kuruşa, 15 kuruşa zeytin, incir bahçesi satın aldılar. Malımı satmam diye inat edenler de en sonunda boyun eğdi. Ne yapsın? Para da, devlet de ağların elinde. Bunlarla baş olur mu? Patronlar istemedikçe kimse ağacının meyvesini toplatacak işçi bulamaz. Çoluk çocuk kendisi toplasa yağını çıkartacak fabrika bulamaz. Evvela 4 senelik mahsulünü, sonra kökünü satar. Alır başını gider. Önündeki teneke masayı ezmek ister gibi yumruğunu bastı. Gözlerini uzun müddet etrafta gezdirdi. Sonra devam etti. Burası eskiden neydi, şimdi ne oldu? Ama sebebi var. Eskiden burada oturan herkesin kendine göre malı vardı. İncirden, zeytinden ne alırsa burada yer, burada bırakırdı. Bütün bu gördüğün dağların, ovaların nimeti hep burada kalırdı. Şimdi buraların sahibi olan beyler ne alıyorlarsa başka yerlere götürüyorlar. Apartman dikiyor, köşk alıyorlar. Otomobillere, karılara yatırıyorlar. İşçilik diye burada bıraktıkları, aldıklarının binde birini tutmaz. Kalanlar da bununla işte bu kadar geçinebilir. O senin bildiğin çirkince de işte bu hale gelir. Cennet gibi yerler virane oldu diye gavur da keramet, Müslüman da kabahat arama. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış. Bir daha da öyle demin konuştuğun gibi konuşma. Bizim elimize geçen her yer neden böyle olsun? Burası bizim elimize geçti mi ki? Merak etme, milletin eline bir şey geçmedi. Ovalar, dağlar, 3-5 fırsat düşkünün elinde toplandı. İşte o kadar. Yerinden kalktı. Önüne bakarak biraz durdu. Sonra, haydi sana güle güle diyerek kahveye girdi. Bağladığım yerde huysuzlanmaya başlayan atı çözdüm. Eski Çerkez yerine atlayarak geldiğim yoldan geri döndüm. Gözlerimi hayvanın iki kulağı arasından ayırmamaya gayret ediyordum. Ovaya ininceye kadar neler düşündüm hatırlamıyorum. Hayatımda kapımın içini bu derece bomboş bulduğum bir an yoktur. Selçuk'a varmadan önce ovada, tozlu yollarda sağa sola saatlerce dolaştım. Atı bazen kendi haline bıraktım, bazen çılgın gibi sürdüm. Nihayet bütün vücudum sızlar bir halde istasyona döndüm. Vakit epeyce ilerlemiş olacaktı. İstasyon kahvesinde 2-3 kişi oturmuş, domino oynuyorlardı. İhtiyar öğretmen bir köşede çenesini bastonuna dayamış uyukluyor gibiydi. Atın nal seslerini duyunca doğrulup bana doğru birkaç adım ilerledi. Ben yere atlayınca dizginleri elimden aldı, kahveci çırağına teslim etti. Biraz gezdir de kaşansın. Sonra eve götürürsün. Ocağa seslen de bize 2 saatte kahve yapsınlar. Masanın başında bir müddet hiç konuşmadan oturduk. Sükutu ilk bozan o oldu. Nasıl? Çirkinceyi gördünüz mü? Evet, gördüm. Bu sözlerin ağzımdan bir küfür gibi çıktığını fark ettim. Adamcağızı kırmış olmayayım diye yüzüne baktım. Bana, kendiniz görüp hükmünüzü veriniz dediği zamanki gibi garip bir gülümseyişi vardı. Ağır ağır doğruldu. Ben denize müsaade. Yaş ilerledi, uyku bastırıveriyor. Kahveci de ışıkları söndürdü. Bundan istiksal çıkar. Mamafi, siz yolcusunuz. Tren vaktine kadar beklersiniz. Zaten bir şey kalmadı. Gitmek üzereyken doğruldu. Tekrar bana döndü. Müsaade buyurursanız dedi. Zat halinize haddim olmayarak bir hususta tenvir edeyim. Teşrif buyurduğunuz köye hala Çirkince diyorsunuz. Halbuki orası artık Çirkince tesmiye edilmiyor. Kaza kaymakamı ile Parti Erkan'ı devri cumhuriyette böyle güzel bir vatan köşesinin adını Çirkince olarak bırakmayı muvafık bulmadılar. Dahiliye vekaletinde müracaat ederek değiştirdiler. Şimdi oranın ismi Şirince'dir. Ya Şirince. Tekrar arkasını döndü, beni bütün lambaları sönmüş olan istasyona tek başıma bırakarak bastonunu sürüye sürüye uzaklaştı. 1947. Kurtla Kuzu. Polis müdürlüğünün kapısından çıkar çıkmaz bir an durakladı. 40-50 adım ötedeki ana caddeden geçen otomobillerin fenerleri ince ince yağan yağmuru aydınlatıyor, ıslak kaldırımlar üzerinde kayarak uzaklaşıyordu. Hiç durmadan çanları çalan tramvayların tellerinden ve raylardan çıkardığı gıcırtılar kapanan dükkanların kepenk gürültüsüne karışıyordu. Olduğu yerde dimdik duran Rıfat'ın gözleriyle kulakları, 20 gündür alışkanlığını kaybettikleri bu tesisler karşısında vazifelerini yapmaktan ürküyorlardı. Belki daha uzun zaman böyle kalacaktı. Fakat kulağının dibinde birdenbire patlayan müthiş bir gürültüyle silkindi. Bir polis, kapının önünde duran motosikletlerden birinin motorunu işletmişti. Rıfat etrafına bakıp hala burada ve polis otomobilleriyle bisikletlerinin arasında olduğunu fark edince sanki kendisini tekrar yakalayıp yukarıya o beyaz duvarlı ve tahta tavanlı mini mini hücreye götüreceklermiş gibi dehşetle titredi. Hızlı adımlarla uzaklaşarak caddeye çıktı. Yürümeyi bile unutmuşa benziyordu. Yakasını kaldırdığı gibi paltosunun etekleri bacaklarına dolaşıyor, ayak bilekleri kaldırımlarda sağa sola bükülüveriyordu. Köşeye kadar gidip tramvay bekledi. Hemen odasına giderek biraz su ısıtmak, 3 haftadır sırtından çıkmayan ve ağır kokuları sokakta bile burnuna kadar değilen çamaşırlarını, elbiselerini değiştirmek, tıraş olmak, ondan sonra sokağa fırlayarak dolaşmak, dizlerinin dermanı kesilmezse sabaha kadar dolaşmak istiyordu. Bu sırada 2 arabalı bir tramvay tam önüne gelip durdu. Kendi semtine gitmediği için buna binecek değildi. Yağmur damlalarının çizgi çizgi süzüldüğü buğulu camların arkasındaki hayal meyal insanlara gözlerini dikti. Fakat kafası o kadar bomboştu ki tramvayın kalktığını ve pencerelerin birbiri arkasına uzaklaştığını bile görmedi. Bunun için tam karşısında peyda oluveren birinin gözlerini kendine dikerek baktığını, körlerinkine benzeyen bir hisle fark edince adeta korkuyla "Ah!" diye bağırdı. Bir adım geri çekildi. Sonra gözleri koskocaman açılarak "Nasıl?" dedi. "Sizi de bıraktılar mı?" Siyah bir mantonun içine büzülmüş ve başını yünlü bir atkıyla sarmış olarak hiç kımıldamadan karşısında duran genç kadın, gırtlağından zorlukla çıktığı hissini veren bir sesle "Evet!" dedi. Fakat bu anda nedense birdenbire gözleri yaşardı ve başı önüne eğildi. Rıfat gülmeye başladı. ''Heyecanınızı anlıyorum ama bunun ifadesi ağlamak değil, gülmek olmalıydı. Size de çok fena muamele ettiler mi? Ne tarafa gideceksiniz?'' ''Aksaray'a. Ben de o tarafa gidiyordum. İsterseniz yürüyelim, konuşuruz. Acaba arkamıza adam koydular mı? İsterlerse koysunlar. Artık mahsur yok, bizi kendileri tanıştırdılar.'' Yürümek için bir hareket yaptı. Fakat kadının hala kımıldamadığını, yalnız önüne eğilen başının sarsıldığını görünce yaklaştı. Bu sefer sahiden şaşırdı. ''Ne oluyorsunuz canım? 3-5 günlük bir macera sizi bu kadar mı sarstı?'' Genç kız karşısındakinin bu sözlerinde kendini gösteren apaçık ihtar, hatta bir parça da küçümsemeyi isyanla karşıladı. Başını hızla geriye atınca atkısı arkasına kaydı. Koru bir sesle ''Ne münasebet?'' dedi. ''Bana yapılanlar ancak yapanları küçültür. Beni heyecanlandıran o değil. İçeride size karşı o fenalığı ettikten sonra çıkar çıkmaz sizinle karşılaşmak beni şaşırttı. Belki de mahsus böyle yaptılar. Bizi arka arkaya bıraktılar ki rastlaşalım. Şu anda bizi gözetlemedikleri ne malum?'' ''Dedim ya, yürüyelim. Takip ediyorlarsa farkına varırız. Çekinecek ne var? Bizi içeride karşılaştıran ve birbirimize tanıştıran onlar. İkimizi de aynı anda serbest bırakıyorlar. Evlerimizin aynı semtte olduğu da evraklarda kayıtlıdır. Şu halde beraber yürümemize ne fevkaladelik var? İsterlerse çağırsınlar da bunun sebebini öğrenmek için 3 gün 5 gün tutsunlar. Hadi gidelim.'' Bu sefer genç kız onun yanına sokuldu, koluna girdi. ''Haydi yürüyelim.'' dedi.